Ayrım 34, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 302. Ne zaman sorusuyla ilgili adil bir uzlaşmaya varmış olarak gelin şimdi şunu soralım. ÖHA dili nerede konuşuldu? Dil bilimciler ÖHA'nın önemini kavramaya ilk başladıklarından beri onun ana vatanı konusunda anlaşamamışlardır. Kuzey Kutbu'ndan Hindistan'a, Atlantik'ten Avrasya'nın Pasifik kıyısına dek neredeyse her olası cevap önerilmiştir. Arkeolog J.P. Malroy'un söylediği gibi sorun, akademisyenlerin Hint-Avrupa dilinin ana vatanını nerede bulacakları değil, onu şimdi nereye yerleştirdikleridir. Bu sorunun neden çok zor olduğunu anlamak için gelin önce onu bir haritaya bakarak çözmeye çalışalım. Bakınız şekil 7. 1492 itibarıyla varlığını sürdüren Hint-Avrupa dillerinin dalları neredeyse tamamen Batı Avrupa ile sınırlıydı ve yalnızca Hint-İran dalı Hazar Denizi'nin doğusuna kadar genişlemişti. Batı Avrupa, ÖHA'nın ana vatanını araştırırken uzun mesafelere gidecek en az sayıda insan gerektirmesi nedeniyle en basit çözüm olurdu. Bu çözüm için bir talihsizlik sayılacak şekilde 1900 yılında yeni fakat uzun zaman önce yok olmuş bir Hint-Avrupa dili bulunma ihtimali 3 kat daha düşük olan bir yerde keşfedildi. İlk olarak bu dil, şimdiki bilinen adıyla Toçar dili, bir Budist mağara manastırının duvarının arkasındaki gizli bir odada bulundu. Odada milattan sonra 600 ile 800 arasında Budist misyonerler ve tüccarlar tarafından yabancı bir dilde yazılmış eski belgeler kütüphanesi vardı. İkincisi, manastır mevcut Hint-Avrupa dilleri konuşan insanların doğusunda ve en yakın olandan yaklaşık 1600 kilometre uzaktaki Çin Türkistan'ındaydı. Son olarak Toçar dili, Hint Avrupa'nın coğrafi olarak ona en yakın dalı olan Hint-İran'la akraba değildi. Fakat binlerce kilometre batıdaki Avrupa'da kullanılan dillerle büyük olasılıkla akrabaydı. Bu sanki erken Orta Çağ dönemindeki İskoçyalıların Çince ile akraba bir dili konuştuklarını aniden keşfetmemiz gibi bir şeydi. Elbette ki Toçarlar Çin Türkistan'ına helikopterle ulaşmamıştı. Oraya muhakkak yürüyerek ya da at sırtında gitmişlerdi. Ve biz Orta Asya'da daha önce gizli odalardaki belgeler sayesinde korunmuş olmak gibi iyi talihi olmayan pek çok başka Hint-Avrupa dili konuşulduğunu varsaymak durumundayız. Avrasya'nın çağdaş dilsel haritası Toçar diline ve Orta Asya'daki diğer kayıp Hint-Avrupa dillerine ne olmuş olması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Bugün tüm bu bölge en azından Hunların ve Cengiz Han'ın zamanında orayı istila eden göçebelerin torunları olan ve Türk ya da Mongol dilleri konuşan insanlar tarafından işgal edilmiş durumdadır. Akademisyenler Cengiz Han'ın ordularının Harat'ı ele geçirirken 2 milyon 400 bin kişiyi mi yoksa sadece 1 milyon 600 bin kişiyi mi katlettiği konusunda tartışsalar da bu tür etkinliklerin Asya'nın dilsel haritasını dönüştürdüğü konusunda hemfikirdirler. Tersine Avrupa'da ortadan kalktığı bilinen çoğu Hint-Avrupa dilinin Sezar'ın Gaul'da konuşulduğunu gördüğü Kelt dilleri gibi yerini diğer Hint-Avrupa dilleri almıştır. 1492 itibariyle Hint-Avrupa dillerinin görünüşteki Avrupa ağırlıklı merkezi aslında yakın zamanda Asya'da meydana gelen soykırımın bir kalıntısıdır. Eğer ÖHA'nın ana yurdu gerçekten milattan sonra 600'de Hint-Avrupa dünyası İrlanda'dan Çin Türkistan'ına kadar yayılmış bir alanın merkezindeyse, bu ana yurt Batı Avrupa'da olmaktan çok Kafkasların kuzeyindeki Rus stepleri olmalıdır. Dillerin kendisi bize ÖHA'nın ayrılışına ilişkin bazı ipuçlarını verdiği gibi ÖHA'nın ana yurduna ilişkin ipuçları da vermektedir. İpuçlarından biri Fince'yi ve Kuzey Rusya'nın ormanlık alanında konuşulan diğer dilleri içinde barındıran ve Hint-Avrupa ailesiyle en açık bağlantılara sahip olan Finno-Ugrik dil ailesidir. Bugün Finno-Ugrik ve Hint-Avrupa dilleri arasındaki bağ, İngilizcenin İngiltere'ye Kuzeybatı Almanya'dan yalnızca 1500 yıl önce getirilmiş olması gerçeğinden köken olarak Almanca ve İngilizce arasındaki bağdan çok büyük ölçüde zayıftır. Bu bağlar Hint-Avrupa ailesinin büyük olasılıkla birkaç bin yıl önce ayrılmış olan Germen ve Slavik dalları arasındakinden de zayıftır. Aslında bu bağlar Öha ile ön Finno-Ugarik dilleri konuşan insanlar arasında çok daha eski bir akrabalık olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat Finno-Ugarik dillerin Kuzey Rusya ormanlarından köken alması, Öha'nın ana yurdunun ormanların güneyindeki Rus stepleri olduğunu akla getirmektedir. Bunun aksine eğer Öha çok daha güneyde doğmuşsa, diyelim Türkiye'de, Hint-Avrupa'nın en yakın akrabaları Yakın Doğu'nun eski Sami dilleri olabilir. Öha'nın ana vatanına ilişkin ikinci bir ipucu, Hint-Avrupa diline ait olmayan sözcüklerin oldukça az sayıdaki Hint-Avrupa diline alınmış olmasıdır. Bu kalıntının özellikle Yunanca'da dikkat çektiğini daha önce belirtmiştim. Fakat bu Hititçe'de, İrlanda dilinde ve Sanskritçe'de de açık bir şekilde görülmektedir. Bu da bu alanların bir zamanlar Hint-Avrupalı olmayanlar tarafından işgal edildiğini, daha sonra da Hint-Avrupalılar tarafından istila edildiğini düşündürmektedir. Eğer böyleyse Öha'nın ana vatanı İrlanda ya da Hindistan değildir. Günümüzde neredeyse hiç kimse de bunu ileri sürmemiştir. Fakat bazı akademisyenlerin ileri sürdüğü gibi Yunanistan ya da Türkiye'de değildir. Tam tersine Öha'ya en çok benzeyen çağdaş Hint-Avrupa dili Litvanya dilidir. Milattan sonra 1500 civarından kalan korunmuş ilk Litvanyaca metinler 3000 yıl önceki Sanskritçe metinlerde görüldüğü gibi büyük miktarda Öha kelime kökleri içermektedir. Litvanyaca'nın bu korunmuşluğu onun Hint-Avrupa ailesinden olmayan dillerin bozucu etkisine pek az maruz kaldığını ve Öha'nın ana vatanına yakın bir yerlerde olduğunu düşündürmektedir. Litvanyaca ve diğer Baltık dilleri daha önce Gotlar ve Slavlar, Baltları şimdiki kısıtlı bölgeleri olan Litvanya ve Latvia'ya geri püskürtene kadar Rusya'da daha yaygındı. Dolayısıyla bu akıl yürütme de Öha'nın ana vatanının Rusya olduğunu akla getirmektedir. Üçüncü ipucu yeniden oluşturulan Öha sözlüğünden gelmektedir. Milattan önce 4000'de bilinen fakat milattan önce 2000'e kadar bilinmeyen şeyleri ifade eden kelimeleri dahil etmenin Öha'nın ne zaman konuşulduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu görmüştük. Acaba bu Öha'nın tam olarak nerede konuşulduğunu da gösterebilir mi? Öha'nın kar yağmasına ilişkin bir kelime içermesi Snoikvos, onun yerleşimine ilişkin olarak tropikalden ziyade ılıman iklimli bir bölgeyi akla getirmektedir. Ve İngilizce'deki snow, kar sözcüğünün kökenini de göstermektedir. Öha'da karşılıkları bulunan mus, yani mouse, fare gibi pek çok hayvan ve bitki isminin büyük kısmı Avrasya'nın ılıman kuşağında yaygındır ve ana vatanın boylamını değil enlemini göstermektedir. Benim için Öha söz dağarcığından gelen en güçlü ipucu onun içerdiği değil, içermediği kelimelerdir. Pek çok ürün için kullanılan kelimeler. Öha dillerini konuşanlar pulluk ve orak gibi kelimelere sahip olmalarını gösterdiği gibi çiftçilikle uğraşmışlardı. Fakat geriye yalnızca belirtilmemiş bir tahıl için kullanılan kelime kalmıştır. Bunun aksine yeniden oluşturulan Afrika'nın ön Bantu dili ve Güneydoğu Asya'nın ön Avustanezya dili pek çok ürün ismine sahiptir. Ön Avustanezya dili Öha'dan çok daha uzun zaman önce konuşulmuştu. Dolayısıyla bu eski isimleri kaybetmek için çağdaş Avustanezya dillerinin çağdaş Hint-Avrupa dillerinden çok daha fazla zamanı vardı. Buna rağmen çağdaş Avustanezya dilleri çok daha fazla ürün ismi içermektedir. Dolayısıyla Öha dili konuşanlar büyük olasılıkla gerçekten de az ürüne sahipti ve torunları tarıma daha uygun alanlara gittikçe ürün isimlerini ya ödünç aldılar ya da icat ettiler. Bu sonuç bize iki bilmece sunmaktadır. İlki M.Ö. 3500'de çiftçilik Avrupa'nın tümünde ve Asya'nın büyük bir kısmında egemen yaşama biçimi olmuştu. Bu durum Öha'nın ana vatanına ilişkin yapılacak olan seçimleri ciddi biçimde azaltmaktadır. Ana vatan çiftçiliğin o kadar da egemen durumda olmadığı sıra dışı bir bölge olmalıdır. İkincisi, öha dilleri konuşanların neden genişleyebildiği sorusunu barındırmaktadır. Bantu ve Avustralezya genişlemesinin temel nedeni bu dil ailelerini ilk konuşanların sayıca fazla olmaları ya da üzerinde egemen oldukları avcı toplayıcıların işgal ettiği alanlara yayılan çiftçiler olmaları olabilir. İlkel düzeyde çiftçilikle uğraşan öha dilleri konuşan insanların çiftçi bir Avrupa'yı istila etmesi tarihi deneyimi baş aşağı çevirmektedir. Dolayısıyla Hint-Avrupa kökeninin nerede olduğunu en zor soruyla ilgilenmeye başlamadan çözemeyiz. Neden? Avrupa'da yazı çağından hemen önce dilsel bir eziciliğe yol açabilen ve çok geniş etkilere sahip bir değil, iki ekonomik devrim gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki yakın doğuda M.Ö. yaklaşık 8000 civarında başlayıp M.Ö. 6500 civarında Türkiye ve Yunanistan'dan sıçrayan çiftçilik ve çobanlığın buraya ulaşması ve buradan Britanya ve İskandinavya'ya ulaşmak üzere kuzey ve batıya yayılmasıdır. Çiftçilik ve çobanlık popülasyon sayısı bakımından daha önce avcılık ve toplayıcılıkla sürdürülenin üzerine çıkarak çok büyük bir artışı olanaklı kılmıştır. Cambridge Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Colin Renfrew, Türkiye'deki çiftçilerin Hint-Avrupa dillerini Avrupa'ya getiren öha dili konuşan insanlar olduğunu ileri sürdüğü kışkırtıcı bir kitap yayımladı. Renfrew'un kitabını ilk okuduğumda verdiğim tepki şüphesiz haklı olmalı oldu. Çiftçilik Afrika ve Güneydoğu Asya'da yaptığı gibi Avrupa'da da dilsel bir çalkantıya yol açmak zorundaydı. Bu özellikle olası bir durumdur. Çünkü genetikçilerin gösterdiği gibi çağdaş Avrupa'nın genlerine en büyük katkıyı yapanlar bu ilk çiftçilerdir. Fakat Renfrew'un teorisi dilsel kanıtları yok saymakta ya da bir kenara atmaktadır. Çiftçiler Avrupa'ya öha'nın tahmin edilen ulaşma zamanından binlerce yıl önce varmışlardır. İlk çiftçiler pulluk, tekerlek ve evcilleştirilmiş atlar gibi yeniliklerden yoksunken öha dilleri konuşanlar bunlara sahipti. Öha dilleri ilk çiftçileri tanımlayan ürün isimlerinden dikkat çekici biçimde yoksundu. Türkiye'deki bilinen en eski Hint-Avrupa dili olan Hititçe, Renfrew'un Türkiye temelli teorisinden bekleyeceğimiz gibi saf öha'ya en yakın Hint-Avrupa dili değildi. Buna karşın en farklı olan ve sözcük dağarcığı bakımından en az Hint-Avrupa dili sayılabilecek dil oydu. Renfrew'un teorisi bir akıl yürütmeden daha fazlası değildi. Çiftçilik büyük olasılıkla bir kasıp kavurmaya neden oldu. Öha'nın eziciliğinin bir nedene ihtiyacı vardı. Böylece bu nedenin çiftçilik olduğu varsayıldı. Oysa bundan başka her şey çiftçiliğin Avrupa'ya öha'nın yerini alan Etruskçe ve Bask dili gibi daha eski dilleri getirdiğini düşündürmektedir. Milattan önce 5000 ile 3000 civarında öha'nın ortaya çıkış zamanı Avrasya'da ikinci bir ekonomik devrim gerçekleşmişti. Bu geç devrim madenciliğin başlamasıyla aynı zamana denk gelmişti ve evcil hayvanların büyük oranda genişlemiş kullanımını içermekteydi. İnsanların vahşi hayvanları milyonlarca yıldır kullandığı gibi sadece et ve post için değil, süt ve yün elde etmek, pulluk çekmek, tekerlekli araçları çekmek ve sürmek gibi yeni amaçları da içermekteydi. Bu devrim öha'nın söz dağarcığında boyundurağa vurmak ve pulluk, süt ve tereyağı, yün ve dokuma ile tekerlekli araçlarla ilişkili kelimeleri barındırarak tekerlek, eksen, şaft, koşum takımı, tekerlek göbeği, dingil pimi kendini zengin bir biçimde ortaya koymuştur. Bu devrimin ekonomik önemi insan popülasyonunu ve onun gücünü çiftçiliğin ve çobanlığın tek başına olanaklı kıldığı düzeyin çok daha ötesine taşımasıydı. Örneğin bir inek süt ve süt ürünleri aracılığıyla etle verdiği kaloriden yavaş yavaş çok daha fazla kalori vermeye başlamıştı. Pulluk bir çiftçiye çapa ya da kazma ile ekebileceğinden çok daha fazla alanı ekme olanağı sağlamıştır. Hayvanların çektiği araçlar insanların çok daha fazla toprağı işlemesine ve çok daha fazla ürünü işlemek üzere köye götürmesine imkan vermiştir. Bu ilerlemelerin bazılarının nerede olduğunu söylemek zordur. Çünkü çok hızlı yayılmışlardır. Örneğin tekerlekli araçlar M.Ö. 3300'den önce bilinmiyordu. Fakat bu tarihten birkaç yüzyıl sonra Avrupa ve Orta Doğu'da yaygın bir şekilde görülmüşlerdir. Fakat kökeni tanımlanabilecek olan önemli bir ilerleme mevcuttur. Atların evcilleştirilmesi. Evcilleştirilmelerinden hemen önce yabani atlar Orta Doğu'da ve Güney Avrupa'da yoktu ve yalnızca Rusya steplerinin doğu kısımlarında bol miktarda bulunmaktaydı. Atların evcilleştirilmesine ilişkin ilk kanıt M.Ö. 4000 civarında Karadeniz'in hemen kuzeyindeki steplerde bulunan arkeolog David Antoni'nin atların dişlerinde at sürmeyi işaret eden aşınmaları tespit ettiği Sredni Stok kültüründen gelmektedir. Tüm dünyada atlar nerede ve ne zaman evcilleştirildiyse insan toplumlarına çok büyük fayda sağlamışlardır. İnsan evriminde ilk kez insanlar kara üzerinde kendi bacaklarının onları götüreceğinden çok daha hızlı bir şekilde seyahat etmişlerdir. Hız avlarını yormak üzere avcılara ve koyunlarını ve büyükbaş hayvanlarını geniş alanlarda idare etmek üzere çobanlara yardımcı olmuştur. En önemlisi hız savaşçılara, uzaktaki düşmanlarına çabuk ve şaşırtıcı saldırılar düzenlemelerine fırsat vermiş, düşman karşı saldırıyı başlatamadan geri çekilmelerine olanak sağlamıştır. Atlar dünyanın her yerinde savaşta devrim yaratmış ve atları olan toplulukların komşularını dehşet içinde bırakmalarına olanak tanımıştır. Amerikalıların Great Plain yerlilerini dehşet saçan atlı savaşçılar olarak gösterme klişesi gerçekte yalnızca yakın bir zaman önce 1660'tan 1770'e kadarki birkaç nesilde üretilmiştir. Avrupalı atlar Birleşik Devletler'in batısına Avrupalıların kendinden ve Avrupa'daki mallardan önce geldiği için yalnızca atların Great Plain'deki yerli toplumunu değiştiren şey olduğundan emin olabiliriz. Arkeolojik kanıtlar evcil atların Rusya steplerindeki insan topluluklarını çok daha erken bir zamanda M.Ö. 4000'de benzer şekilde dönüştürdüğünü açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Açık çim alanların bozkırlık habitatı atlar kullanılıp uzaklık ve taşıma sorunları çözülene dek insanların faydalanması için zorlu bölgelerdi. İnsanların Rus bozkırlarına yerleşmesi, atların evcilleştirilmesiyle hızlandı ve M.Ö. 3300 civarında öküzlerin çektiği tekerlekli arabaların kullanılmasıyla patlama yaptı. Bozkır ekonomisi koyun ve büyükbaş hayvanlardan et, süt ve yün sağlamanın, at ve tekerlekli araçları taşımacılıkta kullanmanın ve az miktardaki tarım desteğinin bileşiminden oluşmaktaydı. Aynı zaman diliminde diğer Avrupa ve Orta Doğu sitelerindeki bol miktardaki kanıtlara dikkat çekici bir karşıtlık oluşturacak şekilde bu erken bozkır yerlerinde yoğun bir şekilde tarım yapıldığına ve yiyecek depolandığına ilişkin kanıt yoktur. Bozkır insanları geniş ölçekli kalıcı yerleşimlerde bulunmadılar ve belirgin biçimde oldukça hareketliydiler. Yine aynı zaman diliminde Güneydoğu Avrupa'daki iki katlı yüzlerce evden oluşan köylerin tersine bir durum. Atlıların mimarideki eksiklikleri inanılmaz sayıda kama ve diğer silahlarla ve bazen at arabası ve at iskeletleriyle dolu masraflı mezarlarının sadece erkekler için kanıtladığı gibi askeri coşkunluklarla telafi edilmişti. Dolayısıyla Rusya'nın Dnieper Nehri birdenbire sona eren kültürel sınır olmuştur. İyi silahlanmış süvariler doğuda zengin çiftçi köyler tahıl ambarlarıyla birlikte batıda kalmıştır. Kurt ve kuzunun bu yakınlığı hece hece bela anlamına gelmektedir. Tekerleğin icadı atlıların ekonomisini tamamladığında onların eserleri Orta Asya'nın bozkırlarına doğru binlerce kilometre boyunca çok hızlı bir yayılmayı işaret etmektedir. Bu hareketlenmeden toçarların ataları doğmuş olabilir. Bozkır insanlarının batı yönünde yayılmaları, bozkırlara en yakındaki Avrupalı çiftçi köylerinin büyük savunma yerleşkelerine dönüşmesi, sonra bu toplumların çökmesi ve özgün bozkır mezarlarının Macaristan kadar uzak batıda görülmesiyle kendini göstermiştir. Bozkır halklarının oraları ezip geçmesini sağlayan yenilikler arasından tek övgüyü hak eden atların evcilleştirilmesiydi. Bu halklar tekerlekli araçları, süt ve yün teknolojilerini de Orta Doğu'daki uygarlıklardan bağımsız olarak geliştirmişlerdi. Fakat koyun, büyükbaş hayvan, madencilik ve büyük olasılıkla pulluğu Orta Doğu ya da Avrupa'dan ödünç almışlardı. Bu yüzden bozkır genişlemesini tek başına açıklayan tek bir gizli silah yoktur. Bunun yerine bozkır insanları atları evcilleştirmek suretiyle ekonomik ve askeri donanımı ilk kez birleştirip sonraki 5000 yıl boyunca dünyaya egemen olmuşlardı. Bu özellikle Güneydoğu Avrupa'yı istila ettikten sonra yoğun tarımı da eklemeleriyle mümkün olmuştur. Bu nedenle onların başarıları Avrupa'nın 1492'de başlayan ikinci genişleme aşaması gibi biyo coğrafyanın tesadüflerine dayalıydı. Bu insanlar ana vatanları yabani atların bolluğu ve uygarlığın Orta Doğu ve Avrupa merkezlerine yakın olan açık bozkırın bileşimi olan insanlardı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 310.